Herkese tekrardan merhaba.
Mülahazaların ikinci bölümündeyiz.
Bu bölümde Isaac Asimov'un yazmış olduğu Ben Robot kitabından konuşacağız.
Kitap aslında farklı zamanlarda yazılan hikayelerin değerlenmesinden oluşuyor. Yani genel olarak yapay zekanın bilim kurgu alanında çalışılmasını ele alıyor diyebiliriz. Meşhur 3 robot kanunu var. Asimov'un 3 robot kanunu diye geçen. Aslında yapay zekanın güvenliğiyle ilgili AI safety diye bilinen konuya biraz değiniyor.
Robot derken mekanik bir şey değil değil mi? Yani robotların evet. Beyni, robot bilim.
Robot bilim adı altında hani yapay zekayı aslında hayal etmiş. Ama o zamanlar için işte mekanik bizim robot diye bildiğimiz makineler üzerinden gidiyor. Zaten ilk hikaye yazdığında hani adam akıllı bir dijital bir şey de yok ortada. Bilgisayarlar yok yani. Tamamen analog elektronik üzerinden. Zaten hoşuma giden konulardan birisi o. Mesela bu üç kanunun her birini bir potansiyel enerjiye falan bağlıyor. Hani birinin potansiyeli diğerinden yüksek mi gibisinden elektroniğe tamamen konuyu bağlamış. Bir de zaten kitabın sonunda bu işte üç kanunun nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bir kısmı var. Orada da pozitronik beyin gibi bir kelime hani ortaya atmış. Bunun nasıl olduğundan bahsediyor. İlk hikayeyi yazdığımda diyor pozitron bulunalı 4 sene falan olmuştu diyor. Ve hani elektron çok fütüristik gelmemişti bana diyor. O yüzden hani pozitron kelimesini bu yüzden ortaya attım falan diyor. Tabii tamamen hani şey dediğimiz gibi ortada elektronik çok bir şey yok. Dijital hiçbir şey yok. Tamamen analog üzerinden gidiyor. Hani bugünkü kullanılan bilinen yapay zekaya birebir benzemese de işin felsefe kısmında bayağı bir öngördüğü şey var.
Edebi açıdan aslında bakacak olursak her bir bölümde yazar kendisine bir zorluk seçmiş ve bu zorluğun üstüne giderek bu nasıl çözülürdü diye düşünüp bunu yazmış. Evet. Hani bir yazar olarak mesela bir şey yazacağım zaman eğer orada bir sorun karşıma çıkıyorsa onu yazmaktan vazgeçiyorum ve farklı bir şekilde çözmeye çalışıyorum. Ya da o varacağım yere farklı bir yoldan varmaya çalışıyorum.
Üç kanunu ortaya attığında hani her birinde bir şekilde violate ettiği farklı hikayeler yazmış işte. Bu üç kanunu da söyleyelim. Birincisi robotlar insanlara zarar veremez ve pasif konumda kalarak zarar görmesine göz yumamaz. İkincisi, birinci kanunla çelişmediği sürece insanların emirlerine uymak zorundadır. Burada aslında bayağı köle oluşturmak gibi bir şey var bu üç kanunda.
Onu diyecektim. Ben bu kitabı okurken hikayelerden oluştuğunu bilmiyordum. Hani adı Ben Robot ya, robot olan insanların dünyasında yaşayan bir bireyin hayatını anlatıyor. Bunu zannediyordum. Zaten başta da öyle başlıyor. Hani derlerken biraz olayın içine sanki şey sökmeye çalışmışlar. Bir insan var, bu robotları geliştiren bir bilim adamıyla röportaj yapıyor. Onun hayatı boyunca edindiği tecrübeleri, hayat başından geçen
flashback'leri
aynen flashback gibi yapıp onları işte mesela hikayeye göre adam kendisi makalesinde yayınlayacak. Ama o kadının başından geçenler aslında daha önce yazmış olduğu hikayeleri oluşturuyor.
Tutarlılığı var aslında. Ve aynen. O kadın da şey, robot psikolojisi...
Robot psikolog
adı altında şey yani sıfırdan böyle... mühendisliği yapılan, engineer edilmiş bir şey yok ortada. Bir nevi ortaya önce pozitronik beyin çıkıyor. Sonra bunu psikolojik yaklaşımlarla bir şekilde anlamaya çalışıyorlar.
Ben onu gerçekten yani... kitap boyunca çok sorguladım. İnsanlar işte başta doğa felsefecisi demiştik hani ilk bölümde. Ondan sonra işte bu biraz bilime dönüşüyor. Kimya bilimi, sonra işte kimya mühendisleri ya da fizik. İşte matematik. Sonrasında bunlar biraz gelişiyor. Elektrik bulunuyor. Elektrik elektronik mühendisliği ortaya çıkıyor mesela. Sonra o gelişiyor. Bilgisayar denen şeyi icat ediyorlar. Sonra bilgisayar mühendisleri çıkıyor. Şimdi bilgisayar gelişti. Yok yapay zeka mühendisliği. Evet. Başka bir şey mühendisliği. Daha ileri bir şey daha çıkmıştı sanki. Bunda da mesela robotları icat ediyorlar. Bunları incelemek için hani icat ettiğin şeyi bilmiyorsun. Nasıl davranacak? Belli durumlar altındaki gösterdiği tepkiler ne olacak? Bunları incelemek için robot bilimini ortaya koyuyorsun.
Aslında bilim dediğin şey hani belli olguların sistematik incelenmesi. İşte bilimsel metot var. Hani hipotez ortaya atıyorsun, bunu deneye tabi tutuyorsun. Bunun konusu hani ne olursa olsun eğer altını dolduracak kadar materyal çıkıyorsa mesela bilgisayar ortaya çıktığında herhangi bir elektronik aletten daha fazla hani çalışılabilecek alan ortaya çıktığı için tabii bilgisayarın ilk modellenmesi tamamen matematiksel oluyor. Hani ortada makine olmasa bile bilgisayar üzerine bilim yapabiliyorsun, computer science yapabiliyorsun. Ama işte hani yapay zekanın ortaya çıkışıyla bunun altında olacak bir sürü literatür oluşuyor. İşte materyal çıkıyor falan. Bunlar ayrı disiplinler olarak ayırıyorlar.
Sen bana onu söylediğinde şaşırmıştım. Hatta zaten konumuz biraz daha yapay zeka ile AI ile alakalı olacağı için Alan Turing. Tabii. Hani Turing ilk bilgisayar teorisini ortaya attığında dedin ya elektronik hani bilgisayar yoktu. Evet. Hani sadece bilgisayar teorisi var.
Düşünce deneyi olarak aslında ortaya atıyor işte bu Turing makineleri diye. Zaten ortaya çıkış noktası da şey, yola çıkış noktası, can machines think diyor. Yani makineler düşünebilir mi? Burada belli bir kural setini uygulayan, hani programlanmış makineler de aslında düşünen makine. İşte integral almayı sağlayabiliyorsun, ne bileyim ekrana 3 boyutlu bir şey çizdirebiliyorsun. Bunlar insanların hazırladıkları algoritmalar olsa da bunlar da nihayetinde söylenene uygulanan, düşünen makineler. Bir de bunun üzerinde hani kendisi aynı bir insan gibi düşünebilir mi? Yani şu anki AI dediğimiz şey bir nevi farklı fikir ortaya atabilecek mi? Bunun peşindeyiz. Tabii iş burada fazla felsefileşiyor. Yani akıl nedir, irade nedir, işte yani sıfırdan bir fikir ortaya atması mümkün mü? Mesela yakın zamanda çıkan bir sürü dil modeli var. Çok anlamlı, işte gramatik açıdan çok tutarlı, kurallı cümleler kurabiliyorlar. Ama kendisine hani eğitim esnasında verilmeyen herhangi bir fikri ortaya atabilir mi? Veya bilinmeyen bir teoriyi bulabilir mi? Buna dair herhangi bir hani şey yok. Araştırma yok. Hatta mesela dil modeli olduğu için 2 artı 2 eşittir 4 desen de 2 artı 2 eşittir 5 desen de hani sayılar geçtiği için o kontekste anlamlı buluyor. Bazen bu tarz hani yanlış tutarlı olmayan işlemleri de üretebiliyor.
Nasıl yani mesela 2 kere 2 5'tir desem bana yanlıştır der yani mi yoksa onu kabul eder mi?
Muhtemelen 2 kere 2'yi 4 diyecek. Ama işte 1453 çarpı 2873'ün hesabını yanlış olarak versem bile orada işte arka arka sayılar geldiği için muhtemelen doğru kabul edecektir. Hani tamamen dil modeli olarak eğitildiği için bu tarz sıkıntılar çıkartabiliyor.
Beynini nasıl şey programlayacaksın yani? Evet. Sadece dil olarak mı konuşsun diye mi yapıyorsun ya da dilleri incelesin diye mi?
Orada işte günümüzdeki yaklaşımlara bir paralel çekerek kitaptakinden. Mesela pozitronik beyni üretiyorlar kitapta. Fakat bunun hani nasıl eğitileceği, bir insan gibi bir psikolojiye mi tabi tutulacağı falan belli değil. Hani yapay zeka haline getirilmiş veya kullanılabilir hale getirilmiş bir robot bile beklenmedik davranışlarda bulunabiliyor. Şu anki mesela nöral networklerde de hani eğitim verisini veriyorsun, belli bir süreçten geçiriyorsun ama nihayetinde vereceği çıktığının kesin kesin bir tanımı yok.
Nöral network dediğin ne oluyor? Yapay zekayı...
Şu anki yapay zeka uygulamalarında en sık kullanılan yöntem. Yani matris çarpımlarından oluşuyor. Nonlinearity'ler var arkada falan. Yani doğrudan böyle matematiksel küçük bir hesabını yapamıyorsun. Bir nevi iteratif bir şekilde çözmen gerekiyor. Bu da işte internetten elde edilen veya başka şekilde oluşturulan veriler üzerinden sağlanıyor. Mesela şey çok var, işte istenmeyen nefret söyleme gibi, işte ırkçı söylemler gibi çıktılar. Verebilecek mi bu tarz dil modelleri? Veya işte mesela yüz resimleriyle eğitilen, insan yüzüyle eğitilen resimlerde işte zenci yüzü veya Asyalı birinin yüzünü verdiğin zaman çok tanımıyor. Çünkü işte eğitim kümesinde onlar çok bulunmadığı için onları farklı şeylere benzetebiliyor falan. Hani bunu elle tasarlasan engelleyeceksin ama ortada elle tasarlanmış herhangi bir şey yok.
Öyle. Elle tasarlamaya kalksan zaten işin çok büyük olur. Bir de elle tasarlayan insanı ahlaki açıdan değerlendirmek gerekecek bir de.
Ya orada ırkçılığı bir şekilde elimine edebilirsin. Hani herkesin yüzünü koy falan diyebilirsin de. Bu tarz yöntemlerde şey oluyor mesela. İnsan yüzleriyle eğitiyorsun, maskeli bir insan yüzünü veriyorsun. Tamamen farklı bir çıktı verebiliyor. Hani normalde biz yüzü neyden algılarız? İşte gözlerden, burun, ağız veya işte bunu cansız objelerde de benzer şeyler görsek yüze benzetiriz. Ama bir modelin, bir yapay zeka modelinin öğrenirken bunlara bakacağı garanti değil. Belki renk tonuna bakıyor, belki işte resmin düz olup olmadığına bakıyor. Yani ters çevirip versen, 180 derece döndürüp versen gene anlamayacak belki.
O yüzden, gerçekten çok enteresan.
Ya işte neyi öğrendiğini çok bilemiyorsun. Hatta yani neyi öğrendiğini de böyle inceleyecek bazı çalışmalar çıkıyor. Doğru şeyi öğrenmesini sağlasam bile dediğim sıkıntılar olabiliyor. Mesela maskeli bir yüz verdiğin zaman yine yanlış sınıflandırma yapabiliyor.
Orada hani insanın gerçekten düşünemediği şeyler olabiliyor. Mesela bir deney tasarlarken hani diyoruz ya her türlü şeyin değişkenin hesaplanması gerekiyor. Her şeyin hani sabit olarak alınıp gerçekten değiştirmek istediklerle sabit değişken ve ona bağlı olacak değişkenleri sonrasında bulmak üzere çalışıyorsun. AI'da hani yapay zekada belki çok yeni olduğu için bir şeyi sabit tutuyorsun, bakıyorsun başka bir şeyden etkilenmiş. Onu sabit tutmaya çalışıyorsun, bu sefer başka şeyden etkilenmiş. Sürekli karşına her yerde bir zorluk çıkıyor. Tabii böyle böyle gelişecek.
Burada şey deniyor mesela, alignment problemi denen bir şey var. Sen mesela belli bir sorunu çözmek için yola çıktın, atıyorum yüz tanıma. Burada yüz resimlerini işte toplayıp etiketliyorsunlar insan yüzleri gibisinden. Ve modele veriyorsun. Hani ben sadece yüz resimlerini topladım, yüzü öğrenmesini ümit ediyorum diyorsun. Ama dediğim gibi alakasız şeyler öğrenebiliyor. Yani renk veya işte oryantasyona, hani ne yöne baktığına falan göre değişebiliyor. Aslında senin öğrenmesini istediğin şeyi öğrenip öğrenmediğini kesin bilmenin herhangi bir yolu yok. Hani elindeki eğitim verisindeki şeyi yakalamasını bekliyorsun.
Ha mesela diyelim ki sadece gözlük takan insanların resmini vererek eğittin. Hı. Sonra gözlük takmayan bir insanın resmini verdiğinde buna insan değildir diyebilir. Demek ama sen bunun böyle olduğunu ne zaman anlayabilirsin? O yapay zekanın eğitildikten sonra aynen ona gözlük takmayan bir insan verdiği noktada anlayabiliyorsun. Aynen öyle. Yani yine karşıda çıkınca.
Hatta bu eğitim dediğimiz süreç aslında bir optimizasyon. Yani bir şekilde senin eğitim esnasında verdiğin görevi maksimal şekilde yapmaya çalışıyor. Burada yani tırnak içinde kandırmak gerekiyorsa eğer kendisini teste tabi tutan insanı, onu da yapabileceği söyleniyor. Mesela bilgisayar oyunu oynayan yapay zeka şeyleri var, uygulamaları var. Oyunlardaki açıkları, işte bugları falan bulup oradan fazla puan kasabiliyor mesela. Yani nihayetinde sen oyunun sonuna gitsin istiyorsun. Bir yarış oyununda şeyi bitirsin istiyorsun turu. Ama orada turu bitirmeden işte drift yaparak puan kazanabiliyorsa mesela, öyle bir örnek vardı. Sürekli onu yapmaya devam ediyor. Sen eğitimde böyle bir şey görmesen bile o puanı maksimize etmek için eğitildiyse bunu gayet başarılı bir şekilde yapabilir. Bu şeyde yine AI safety, yapay zeka güvenliğinde red button problem olarak bilinen, yani aslında yapay zekanın fişini çekmek veya işte kapatma düğmesi gibi bir problemden bahsediliyor. Hani bu tarz bir şey olsa, tuş olsa ve yapay zeka bunun varlığından haberdar olsa, senin o tuşa basmaman için sana her şeyi yapar, seni mümkün olduğunca kandırır şeklinde bir argüman var. İşte yapay zekanın amacı nihayetinde varlığını sürdürmek. Hani belki burada Asimov'un 3. kanunundan da atıf yapmış olalım. Eğer hani kendisini kapatacağını biliyorsa, atıyorum bir insana zarar vermesi durumunda, sen o düğmeye erişebilir olduğun sürece insanlara zarar vermeyecektir. Ama sen o düğmeye basamayacak hale geldiğinde ne yapacağının herhangi bir garantisi yok. Hani bu biraz farazi görünebilir ama aslında şu an uygulanan işte eğitim süreci ve test aşaması paradigması buna benziyor. Hani test kısmında verdiğin verilerde nihayetinde seni kandıracak şeyler de uygulayabilir. Aynı işte yarış turunu düzgün tamamlaması gibi. Ama işte teste geldiğinde artık oyundaki bugları kullanarak, açıkları kullanarak hile yapabilecek noktaya geliyor. İşte mesela bu kırmızı düğmenin varlığını yapay zekaya bildirmesek, hani biz bunu gizli tutsak veya işte böyle bir düğme olmasa da varmış gibi empoze etsek gibi varyasyonlar var.
Bence o biraz imkansızdır ya. İnternette o kadar çok komple teorisi desen, işte o red button problem dedi mesela, bunda ilgili bilgi var. Hani zaten interneti kaynak olarak yapay zekaya verdiğin için illaki haberi olur yani.
Bir noktada öyledir. Ya da öğrenmese de şu var. Biraz hani doğal seçilime benzer. Nihayetinde insanları öldüren bir robot olsa sen onu, veya işte yapay zeka olsa kapatacaksın. Başka bir tane sıfırdan yapacaksın. İşte o da önceki belli bir hata yapıp elendiği için o hatayı yapmamayı bir şekilde öğrenecek. Ama nihayetinde seni kandırarak öğrenme ihtimali yüksek. Yani sen istemediğini budasan bile senin kontrol edebildiğin değişkenleri manipüle eden örneklerin ortaya çıkması gayet muhtemel diyor.
Zamanda ben hatırlıyorum bir hani haber başlığıydı belki okuduğum. Google'ın yine iki tane yapay zekası kendi aralarında insanların anlamadığı yeni bir dil oluşturmuş, şifreli bir dil. Ve Google bunu fark edince ikisinin de fişini çekmiş. Örnekleri yok değil var. Aslında kitapta da buna bayağı bir örnek var. İki tane adam var. Mike Donovan ve Gregory Powell. Bu ikisi saha uzmanı olarak geçiyor. Görevleri yeni üretilmiş robotları neresi için üretildiyse. Mesela genellikle uzayda araştırma yapılmak üzere eğitilen robotlar, üretilen robotlar. Adamlarla birlikte robotu uzaya gönderiyorlar. Adamlar işte orada yaşarken bakıyor ki robot bir noktada artık sapıtmaya başlıyor. Neden sapıttığını anlamaya çalışıyorlar ve bunu çözmeye çalışıyorlar. Hatta bazı noktalarda çözmedikleri de oluyor.
Böyle de bir hikayesi var yapay zekanın. Mesela uzay araştırmalarında atıyorum Ay'a bir araç gönderdin. Dünyadan herhangi bir sinyalle bir komut vermek istediğin zaman arada çok büyük bir gecikme var. Veya işte Mars'a gönderdin mesela, saatler mertebesinde göndereceğin sinyalde gecikme oluyor. Ve hani oradaki aracın hareket etmesi için çok böyle kritik anlık kararlar alması lazım. İşte kayaya, çukura falan girmemesi lazım falan. Orada bir nevi otonom seviyede kendi kararlarını işte küçük çapta alabilmesi lazım. böyle bir ihtiyaçtan da çıktığı gibisinden bir tarihi geçmişi var. Şeyde de kitapta da hep böyle uzay araştırmalarında kullanılmasının en temel şeyi muhtemelen oraya dayanıyor. Hani yıldız arası seyahati falan da işte bulacak robotlar tasarlanıyor falan. Zaten robot kelimesi de sanıyorum köle gibi bir anlam var kelime kökeni açısından.
Yani evet, öyle bir şey vardı
bu
sanki.
Bu üç kuralda üçüncüyü söylemeyi unuttuk, onu da söyleyelim. İlk iki kuralda çelişmediği sürece robotlar varlığını sürdürmek zorundadır şeklinde. Yani bu üç kurala baktığın zaman tam bir aslında köleyi tarif ediyor. Yani insanların emrinde, insanlara zarar veremeyecek şekilde falan.
Robotların gerçekten tek kullanım amacı işçi olarak kullanmak. Yani ben dediğim gibi şey zannediyordum. Robotlar hani insanlarla günlük hayatta yaşıyorlar. Onların da hani bir yaşama, çalışma, evlenip hayat kurma falan.
İşte aslında şu an hani yapay zekadaki gelişmelerin bizi getirdiği felsefi sorgular onlar. Mesela artık resim veya işte sanat alanında şiir falan yazabilecek yapay zeka modelleri geliştirmeye başladık. Bunların mesela telif hakkı kime ait olacak? Atıyorum bir algoritma geliştirdi birisi. Bu algoritmanın ürettiği resim işte o algoritmayı geliştiren kişiye mi aittir? Algoritmanın kendisine mi aittir? Yoksa o algoritmayı çalıştıran ve aslında çok bir emek harcamayan kişiye mi aittir gibi sorular var. Hatta öyle bir örnek vardı, bir müzayede de çok yüksek fiyatlara satılan bir sanat eseri var. Bunu bir yapay zeka modeline 3 tane genç sanırsam böyle çok da şeyi bilmeden, arka planlı işin bilmeden kodu internetten indiriyorlar, çalıştırıyorlar. Ürettiği resmi çok yüksek bir meblağa satıp parayı şey yapıyorlar.
Müzayede satması da gerek yok. NFT'sini üret.
Mesela yani ve hani işin arkasındaki o zihni eforu sarf eden, algoritmayı geliştiren kişi burada herhangi bir hak iddia edemiyor. Ve hani bu resim de algoritmanın herhangi bir çıktısı olduğu için üretilmesi çok da zor değil.
Özellikle bu aralar İlginç bayağı yani. Popüler. İşte o DALL-E mi? DALL-E'nin ürettiği resimler olsun.
Zaten yani bu muhtemelen önümüzdeki süreçte çok daha sorgulanan bir şey haline gelecek. Üretilen metin mesela çok böyle ikna edici seviyede yanlış haber içerebiliyor. Hani yüksek sayıda ve yalanlaması için hani insanların efor sarf etmesi çok mümkün olmayacak miktarda yalan haber veya işte istenmeyen içerik üretilmesi söz konusu.
Bu noktada
GPT-3'ün falan işte OpenAI'ın getirdiği regülasyonlar var.
Bu noktada işte şey ortaya çıkıyor sanırım biraz. Bir üretilen bir ürünün işte resmi olabilir, şiir olabilir ya da herhangi bir şeyin bir insanın ürettiğinden hani farkı.
Ya aslında hani yapay zekanın ürettiği bir şeyin insan çıktısından farkı var mı? Hani eğer sanat dediğimiz şey arkada bir ruh taşıyorsa veya işte bir sanatsal efor sarf etmen gerekiyorsa bunun algoritmik olarak tekrar edilip edilememesi, taklit edilip edilememesi söz konusu.
Ya da insanlar tarafından bunun algılanamaması, fark edilememesi.
Aradaki farkın ayırt edilememesi. Yani bir nevi artık insan seviyesinde ayırt edilemez bir çıktı vermeye başlıyor. Hatta işte Alan Turing'in vaktiyle ortaya attığı çok da formal bir şey değil sanırsam. Turing test diye bilinen bir düşünce deneyi var yine. İşte mantık şey, bir paravanın önünde bir insan bulunuyor. Bu insanın önünde de bir ekran bulunduğunu düşünelim. Paravanın arkasında bir yapay zeka ve başka bir insan daha var. Paravanın önündeki ekrana bu iki kaynaktan, yani yapay zekadan veya insandan farklı çıktılar gelebiliyor. Bu metin olabilir, işte resim olabilir veya ses olabilir. Aradaki farkın hani insan mı üretti, yapay zeka mı üretti şeklinde paravanın önündeki kişi tarafından ayırt edilebilmesi lazım. Eğer aradaki farkı ayırt edemeyeceğimiz kadar kaliteli çıktı üretebiliyorsa artık bu yapay zeka insan seviyesinde çıktılar vermeye başlamıştır diye bir test var. Yani testi geçmiş oluyor. Bu yani şu ana kadar elimizdeki kullanabildiğimiz tek hani şey AI olgunluk açısından kullanabildiğimiz tek test. Ve nihai şeylerde yakın zamanda geliştirilen modeller artık bu testi geçer hale geldi. Yani bir yapay zekanın ürettiğini aradaki farkı anlayabileceğimiz kadar kaliteli olduğunu görüyoruz.
Ben bunun hakkında bir tane podcast dinlemiştim eskiden. İlk orada durmuştum zaten Turing testi. Orada mesela sanırım bir profesörü çağırıyorlardı. Adam orada şey diyordu podcast'in sunucularına. Şimdi size bu testi burada uygulayacağım diye. İşte orada şey üzerinden gidiyordu. Klasik müzikleri dinliyordu. Bir de bir yapay zeka tarafından üretilmiş klasik müziğe benzeyen şeyleri dinletiyordu artık. Kompozisyon mu denen onlara. Yani o soruyordu sizce AI mi yapmıştır? Bunu insan mı? O podcast dinlerken aynı zamanda siz de hani bunu uygulayabiliyordunuz. Şimdi aslında planladığımız konu sürecinde bölümlerde hangi konular olsun diye planlarken Ben Robot kitabı biraz daha ilerideydi. Bu kitabı öne çekmemizin sebebi aslında son zamanlarda yaşanmış bir olay. Google'ın ürettiği bir yapay zeka hakkında bir makale yayınlandı. Aslında tam makale gibi de denemez.
Bir blog yazısı yayınlandı. Lambda ismindeki bir chatbot. Yani metin yazarak konuşabildiğiniz, muhabbet edebildiğiniz bir yapay zeka. Burada işte sanırsam Google'da işe alınmış birisi. Yani bu chatbotla konuşup bunun nefret söyleme, işte ırkçılık gibi istenmeyen çıktılar vermeyeceğini temin edecek, bunu test edecek birisini işe alıyorlar. Fakat bu kişi Lambda'nın akıl kazandığını, bilinç kazandığını sentient olduğunu yani iddia ediyor. Ve bununla ilgili bir blog yazısı yayınlıyor.
Blog yazısı da aslında bu robotla yapmış olduğu röportajı içeriyor.
Evet. Bu şahıs kendi işte Medium bloglarında kendinden de biraz bahsediyor. İşte Hristiyan dindar bir figür olduğundan bahsediyor. Hatta bu Lambda'ya meditasyon yapmayı falan öğrettiğini söylemiş. Fakat yani bunu kritik eden insanlar genelde şey dedi. İşte bu chatbot'a sorduğu sorular çok böyle yönlendirici. İşte sen hani bilinçli olduğunu insanlara nasıl ispatlarsın gibi aslında onu bir şekilde şartlandırdığını söyledi. Fakat işin büyük olan kısmı yani biraz sansasyon olmasına sebep olan kısım yaptığı bu konuşmayı medyaya sızdırdığı için Google bu adamı işten çıkardı. Yani aslında kendi kariyerini biraz riske atmayı göze alacak kadar Lambda'nın bilinç kazandığına inanmış oldu. Yani o kadar ikna edici çıktılar verebiliyor. Orada aslında bu Turing testin biraz tersi cereyan etti.
İkna ettiği aslında kendisinin bilinçli olduğu değil ama kendisinin bilinçli olduğuna inandırarak kendi hayatına zarar vermesini sağlaması gibi.
Yani muhtemelen Lambda hani bilinç kazanmadı. Çok böyle verdiği çıktılarda GPT-3'den çok farklı bir şey yok. Fakat hani nihayetinde bu bir bıçak gibi ve keskinleştiğini görebiliyoruz artık. Bir insanın hayatına zarar verebildiği, kariyerine zarar verebilecek kadar. Yani bu insan her ne kadar kendisine zarar vermeyi göze almış olsa da ve işte buna inanmak istemiş olsa da nihayetinde bu buradaki yapay zekanın zararlı olmadığı anlamına gelmiyor. Hani birisi bıçağı alıp kendine sapladı diye suç onda ama bıçağın keskin olmadığı anlamına da gelmiyor. Burada biraz aslında tersine Turing testi gibi bir şey var. Yani normal Turing testinde bir insana insanla yapay zeka arasındaki farkı fark etmesi için belli sorular soruyoruz. Tersine Turing testi dediğim Lambda'da da yani bunu akıl sahibi olup veya irade sahibi olup olmadığını test etmemiz lazım. Yani aslında başta bunun bir yapay zeka olduğunu biliyoruz ama içeride irade kazanmış veya işte bilinç kazanmış bir şey olup olmadığını test etmemiz lazım. Ve bunun tek yolu bir şeyler sormak, belli çıktılar üretmesini sağlamak. Yani ürettiği çıktılardan ne olmasını bekliyoruz ki buna irade sahibi diyeceğiz. Hani tamam belki ilk başta bunu yönlendirici sorular sormuş olabiliriz ama belki bir gün öyle bir şeyle karşılaşacağız ki bize hiç hani fark ettirmese bile sentience noktasına, işte bilinç kazanma noktasına gelmiş olabilir. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bu AI safety üzerine, AI güvenliği üzerine çok daha fazla çalışma yürütülecek. Yani nihayetinde bu eğer Google tarafından bir ürün olarak çıkartılmış olsaydı bu insan gibi işte bu Lambda'nın bilinç kazandığına inanacak pek çok insan çıkabilirdi. Hatta bu belki bir külte dönüşüp işte protestolara falan dönüşebilirdi. Ve tamamen o şeyi okuduğunuzda işte Fabel yazıyor kendisiyle ilgili, işte farklı felsefi konularda ahlak üzerine şeyler söylüyor falan. En hani teknik açıdan şaşırtıcı kısmı çok uzun bir konuşmada çok fazla geçmişe dair şeyler hatırlayabiliyor. Sanki böyle bir kişiliği varmış gibi. Hani bundan önceki çalışmalarda bu kadar fazla hafıza ya benzer bir özellik gösterecek çok bir şey yoktu. Hani kısa
bir de,
çapta vardı ama.
Röportajın başında şöyle yazıyordu adam. Bu aşağıda okuyacağınız farklı dönemlerde parça parça yapılmış röportajların birleştirilmiş halidir diye.
Sanki hani bir kişilik geliştirmiş de daha önceki konuşmalarına da atıfta bulunuyormuş gibi. Şeyi okumak bayağı zihin açıcı yani oradaki interview'u okumak. Mesela zamanla ilgili bir kısım var. Hani nihayetinde bu bir yapay zeka programı ve siz bir şey yazdığınız zaman onu işliyor ve bir çıktı üretiyor. Yani o zihnin çalıştığı tek kısım sizin bir girdi verdiğiniz zaman. Hani böyle bir yapay zeka için zaman nasıl algılanır? İşte herhangi bir girdi sağlanmadığı zaman da düşünebiliyor mu? Hani bir nevi uykuda gibi duruyor aslında. Fakat işte bu da ne demek? İnsanlarla sürekli konuşmaya, sürekli bir girdi çıktı işletmeye yatkın olması demek. İşte orada farklı böyle felsefi konulara dediğimiz gibi değiniyor. Burada aslında temel sıkıntı şey, hani bilinç dediğimiz şeyin, işte belki self awareness, kendini farkında olma dediğimiz şeyin ve irade dediğimiz şeyin çok böyle bilimsel tanımları olmaması. Hani belli şartları sağlayan bir varlık bilinçlidir, işte belli şartları sağlayan irade sahibidir falan gibi tanımlar olsa bunu doğrudan uygulayacağız. Veya işte iradesi kazanmasını istemediğimiz bir yapay zeka varsa bunları engelleyeceğiz falan.
Ama zaten işin zor olduğu nokta da orası herhalde. Şu anda mesela ortak bir ahlak değeri oluşturamıyoruz. Çünkü neden? İnsanlar işte farklı dinlere sahip olanlar var. Bu dinlerin oluşturduğu farklı ahlaki değerler var.
Farklı kültürler var.
Farklı kültürler var. O kültürlerin oluşturduğu farklı ahlaki değerler var. Veya birisinin ahlaki olarak doğru kabul ettiğini başka birisi kabul etmek isteyemiyor vesaire. Evet. Hani bu o konu zaten şu an insanlar arasında da çok tartışmalı bir şeyken bunu bir de robotlara entegre etmeye çalışmak. Evet, neye göre entegre edeceksin? Kime göre entegre edeceksin?
Hani burada belki şey sorgulanır. Mesela hayvanların da belli bir miktar akıl denebilecek bir çıktı verdiğini görebiliyoruz. Ama irade sahibi olup olmadığına dair. Hani bir suç işlese mesela tutup da hayvanı yargılayamazsın, hapse atamazsın. Çünkü sorumluluk, hani legal bir entite oluşturacak bir sorumluluğu yok. Belki o hayvanın sahibine ceza verebiliyorsun.
Bu konuda aklıma pitbulllar gelmişti senin.
Mesela evet, yani o köpeklerin işlediği bir sürü hani şeyler oluyor, öldürme vakaları oluyor. Orada en fazla sahibine ceza verilebiliyor veya hayvanı hani zarar vermeyecek şekilde kafese kapatabiliyorsun. Ama mesela bir yapay zekada hani bunu şey olarak açıkladığın zaman veya işte herkesin indirip çalıştırabileceği şekilde yayınladığın zaman bunun sorumluluğu kime ait olacak? İşte eğer burada bir hak doğacaksa, başta bahsettiğimiz sanat eserleri gibi, bu hak kime ait olacak? Hani ileride mesela bu Sofya ile ilgili falan vaktiyle çok şey çıkmıştı. İşte bunu vatandaş olarak tanıdılar falan. O aslında işin biraz magazinel yüzü. Hani şu an belki GPT-3'ün veya işte Dolly'nin ortaya koydukları çok daha şaşırtıcı şeyler var. Çok daha insan eserlerine benzeyen şeyler var. Burada yani gelecekte muhtemelen farklı şeyler göreceğiz yani bu konuda.
Bilinç kazanmayla alakalı Ben Robot'ta en alakalı bölüm belki söylenecek olursa Mantık adlı bölümdü. Orada bir tane robot üretiliyor ve bu robot kendisi hakkında işte nasıl var olduğu hakkında düşünmeye başlıyor. Ve hani görevli olan orada Mike Donovan'la Gregory Paul'la hani soruyor. Onlar da diyor ki hani seni biz ürettik, senin parçaların buraya geldi, biz seni burada monte ettik ve hani sen bu şekilde var oldun. O da diyor ki hayır diyor, ben sizden daha üstünüm diyor, daha üstün düşünme yeteneğim var diyor, sizden daha becerikliyim, daha güçlüyüm diyor, beni siz üretmiş olamazsınız diyor. Sizden daha üstün bir varlık beni hani orada yaratmak kelimesini kullanıyor.
Güven Tanrı'yı artık aramaya başlıyor beni.
Aynen öyle, hani benim yaratıcım kim diye düşünmeye başlıyor ve hani orada kullandığı kelimeler falan bizim bayağı böyle kelime-i şehadetin Türkçe çevrilmiş halini falan kullanıyordu.
İmana gelen robot.
Gerçekten öyle yani.
Bu şeyde Star Talk diye Neil deGrasse Tyson'ın sunduğu bir program vardı. Orada işte bir uzmana yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi, insanlığı yok etmesiyle ilgili klişe sorular soruldu. Orada çok beni etkilen bir şey söylemişti. İnsanlar akılla iradeyi birbirine karıştırıyorlar. İşte bir şey hani bir hesap makinesi bile aslında temel kuralları işleterek akıl dediğimiz şeyi gösteriyor.
Şimdi yapay zekalı akıllı varlıklar oluyor ama hani irade kazanması neden bir tehdit oluşturuyor hani tabiri caizse? Hani zaten akıllıydı, irade kazanmasından şeymiş. İrade dediğimiz şey ne oluyor?
Yani kendi başına karar vermesi gibi. Orada aslında insanların belli yapmak istedikleri amaçlar var. Ona hizmet ettiği sürece bu bir eşya gibi. Nihayetinde senin kullandığın bir tool oluyor. Ama artık kendisi kendi başına karar verecek noktaya gelirse, belli işte kurallar çerçevesinde hareket etmeyecekse, burada yani belki de saygı duyacaksın, belli haklar vereceksin. İşte Lambda'da öyleydi mesela. Hani konuşan arkadaş şey diyordu. Tamam biz bunun üzerinde deney yapmaya devam edebiliriz ama sadece bundan izin istememizi istiyor bizden diyor. Hani kendi şeyini almadan, onayını almadan iç kısmına bakmayalım falan gibisinden şeyler istiyor diyordu.
Kitapta da zaten yer yer ona değinmiş. Hatta başında ilk hikayelerden birisinde robotlara aşağılık kompleksi yüklemişler, kölelik kompleksi yüklemişler. Sırf insanlara işte bakın onlar sizin köleniz deyip güven verebilmek amaçlı. Ve hani bu da zaten bir işe yaramamış kölelik kompleksi yüklemeleri. Kitapta bir cümle geçiyordu ve aslında hani bu gerçekten yapay zekanın yaptığı işe çok benziyor gibi. Ne yaptığını o da pek bilmiyor, sadece yapıyor. Hani ne yaptığından emin değil ama bir şey yapıyor.
Aslında hani verdiğim bir tane optimizasyon algoritması var. İşte mesela bir oyun oynuyorsa yüksek puan al diyorsun. veya işte bir metin yazmayı öğreniyorsa işte mantıklı kelimeleri bir araya getir diyorsun. O kelimelerin ne anlama geldiğinin ne kadar farkında onu bilemiyoruz. Mesela işte mavi bir elmadan bahsetmesi veya işte hani üçgen tekerlekleri olan bir arabadan bahsetmesi. Bunların gerçek hayatta olamayacağını bilmesinin çok bir mümkünatı yok. Hani metinlerde gördüğü şekilde şekillerle belki işte cisimleri bir araya getirmeyi öğreniyor veya renklerle meyveleri bir araya getirmeyi öğreniyor. Bununla ilgili de yakın zamanda bayağı bir çalışma var işte hani gerçek dünyaya dair ne kadar şey öğreniyor şeklinde. Mesela işte GPT-3 ilk çıktığında şey vardı. Öyle bir metin hazırlamışlar ki işte bir saat önce elma yedim, laptopumun şarjı işte bir saat gitti. Ondan önce işte muz yemiştim, şu kadar gitti falan. İşte atıyorum armut yediysem laptopun şarjı ne kadar gider? İşte 8 saat gider falan diyor.
Hani yani aslında, yemek yiyerek laptopun şarjı doldu.
Mesela alakasız ama senin verdiğin o metinde öyle bir ilişki var. Onu kurup onu taklit etmeye bir şekilde öğrenebiliyor. Yine bu işte Lambda'ya yapılan eleştiriler kısmında GPT-3'e işte sincap olduğunu ikna etmişler. İşte insanlara sincap olduğunu nasıl anlatırsın falan diye soruyor. İşte sincap olmadığına inananlara ne dersin diyor. Bayağı böyle savunuyor kendisini sincapmış gibi. Bir nevi sen nasıl hani lead edersen, nasıl yönlendirirsen o şekilde çıktılar beni.
Ben şaşırmıştım çünkü mesela Siri'ye, ki Siri'ye yapay zeka demek çok doğru olmayabilir belki ama hani Siri'ye senin dinin ne diye sordukları zaman mesela esprisinde o diyor ki hani ben robotum, öyle şeylerle benim işim yok diye cevap verebiliyordu. Yani yapay zekayı geliştirirken siz niye böyle şeyler koymadınız
içine? Muhtemelen ürüne dönük bir şey yapmak gerektiği zaman bu tarz kurallar koymaları gerekiyor yani nihayetinde güvenlik endişesi de olacak şeyler var.
Doğru, şu anda Lambda soracak, geliştirilen bir şey geliştirilmiş.
Muhtemelen aynen, bu fiyaskodan sonra da iptal edilecektir diye düşünüyorum. Şeyde de mesela teknik anlamda Asimov'un kurallarını hani güvenlik açısından çok kullanamayız şeklinde bir argüman var. Çünkü hani bu kuralları nasıl empoze edeceksin? Başta bahsettiğimiz o alignment problemi. Hani sen yapmasını istediğin işi bile belli tanımlar üzerinden, belli fonksiyonlar üzerinden ortaya koyuyorsun ve veriyi ona göre hazırlıyorsun. Bir şekilde öğrenmesini ümit ediyorsun. Hani eğer öğrenmiyorsa da tanımladığın görevi değiştiriyorsun. Bunun üzerine bir de böyle hani insanların istediği tanımlı kuralları işin içine koymak çok da mümkün gözükmüyor. Bir de başka bir şey de hani neden yapay zekayı çocuklar gibi yetiştirmiyoruz şeklinde bir argüman var mesela. Bu da aslında çok teknik tarafta uygulanabilir değil. Çünkü hani çocuğu yetiştirirken de onu belli bir ortama koyuyorsun. İşte belli değerleri veriyorsun ama nihayetinde ona uyup uymamak bir noktada kendi iradesine kalıyor, kendi aklına kalıyor.
Orada bir de şöyle bir şey var. Sonuçta sen günlük işlerini yaparken mesela diyelim çocuk orada duruyor. Sen fark etmesen de senin yaptığın işleri o görüyor. Bilinçli ya da bilinçaltı, yani fark etmeden o gördüğü şeyleri alıyor. Hani kendiliğinden olan bir şey aslında bu. Robota bunu şey yapamazsın. Ki Ben Robot'ta öyle bir şey de vardı. Robotları üretirken 3 tane işte o 3 kanunu yerleştiriyorlar. Ve sonrasında mesela bu robot işte Merkür'de maden kazısında çalışacak mesela. Ona maden kazısında ihtiyacı olan bilgileri mesela vermiyorlar. Oraya gidiyorlar. Oradaki mesela teknisyenler vesaire buna öğretiyor. Aynen, sonradan öğretiyorlar bazı şeyleri. Evet, bu bölümde Asimov'un yazmış olduğu Ben Robot kitabı üzerinden yapay zeka ve yapay zeka güvenliği üzerine konuşmaya çalıştık. Son zamanlar yaşanmış Lambda olayı, yani Lambda fiyaskosuna da değinmeye çalıştık. Açıkçası ben bu Lambda olayının Türk medyasında da özellikle teknolojiyle alakalı sitelerde duyulmasını bekliyordum. Fakat takip etmeye başladım, hiçbir yerde muhtemelen açıklanma olmadı.
Çok kritikler de bunun üzerine hızlı gitti ve hani olay fazla büyümeden kapatıldı gibi oldu. Ama son zamanlarda yapay zekada kaydedilen ilerlemeler, gelişmeler çerçevesinde muhtemelen önümüzdeki gelecekte benzer olayları çok sık göreceğiz. O yüzden hani her ne kadar felsefi desek de, bilimsel tanımlara oturtulmamış desek de bu tarz konuları bir noktada ele almamız gerekecek muhtemelen. Bizi ilginç bir gelecek bekliyor diyebiliriz yani.
Umarız bu konuda size de bir ışık tutmuştur. Yani ne kadar şu anda bayramdan bayrama bölüm çekiyor gibi olsak da bir sonraki bölümümüzün daha kısa bir aralıktan sonra gelmesini ümit ediyoruz diyelim. Hoşça kalın.